Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
İyi günler sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Ali Abaday'la gündem size hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Diyarbakır Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya. Ahmet Bey, yayınımıza kabul ettiğiniz ve geldiğiniz için çok teşekkürler.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum şimdi.
Sağ olun. Gündem çok sıcak. O yüzden ben öncelikle şunu sormak istiyorum. HDP'li 9 milletvekili hakkında fezlekeler meclise gitti. Bunun dışında Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında da yasaklanmayan bir haberi retweet ettiği için verilen ceza Yargıtay'da onandı ve mecliste okunması bekleniyor Anayasa Mahkemesi'ne gitmeden. Bugün Cumhurbaşkanı ve hem Cumhurbaşkanı hem AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın da bir açıklaması oldu. Mecliste fezlekeler okundu mu genel kurulda eller kalkar iner diye. Siz bu süreci ve HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılma fikrini, yani şu an kaldırılmadı ama kaldırılacak gibi görünüyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu süreç nereye gidecek? İktidar burada ne hedefliyor? Sizce muhalefet ne yapmalı?
Evet. Şimdi takdir edersiniz ki çok uzunca bir zamandır mevcut iktidardaki hükümet çok şiddetli bir politika yürütüyor. Özellikle muhalefetin bütün kanatlarına yapıyor ama özellikle HDP'ye yönelik gittikçe artan bir dozda şiddetli bir politika yürütüyor. Bunun amacı, nedeni gerçekten Türkiye'de objektif bir gözle bakıldığında muhalefeti sahici anlamda yüklenmiş, toplumsal kesimlerin farklı katmanlarıyla diyaloglar kurmaya çalışan ve hepsiyle iyi ilişkiler geliştirmeye çalışan bir HDP uğraşı var. HDP'nin bir uğraşı var. Hükümet ve devlet bu uğraşın kendileri açısından, hesapları açısından çok tehlikeli bir uğraş olduğunu görüyor. Şundan dolayı bugüne kadar Türkiye'de siyaset sürekli kutuplaşma üzerinden gelişti. Aslında yani hükümetin ve iktidarın iddiasının tam tersine sağduyulu bakıldığında, siyasal okumayı güçlü bir şekilde yaptığımızda bugün Türkiye'de bütün kesimlerle irtibat kurup beraber bir siyaset yapmayı yürüten birincil parti, yani meclisteki birinci parti grubu olan partiler arasında söylüyorum, HDP olduğu gerçeği ortaya çıkar. Kutuplaşma üzerinden kendini ikame etmeye çalışan, iktidarını muhkem kılmaya çalışan bir iktidar karşısında HDP'nin bu tutumu hesapları alt üst etmeye yetecek bir tutum. İktidar bundan dolayı özellikle HDP'nin üzerine yürüyor bir. İkincisi, yine hepimizin malumu ve gözlemlediğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni şu anda yöneten hükümet hem içeride hem dışarıda çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya. İçte pandeminin de etkisiyle zaten var olan süratlenen bir ekonomik kriz, bütün kesimlere yayılan bir ekonomik sıkıntı ve ciddi anlamda piyasaların daralması, kurun yükselmesi, faizlerin bir taraftan yükselmesi, enflasyonun söylenen rakamların çok çok üzerinde olması, asgari ücretlinin bugün artık sadece belki kirasını ve faturalarını verebildiği bir ücretle yaşamını sürdürebilme gerçekliği karşısında bu başarısızlığını yükleyebilecek kesimler arıyor. Yeri geldiğinde ey CHP diyerek CHP'yi yüklüyor ama genel anlamda bunu HDP'ye yüklüyor. Yani iktidar şunu demeye getiriyor. Bu muhalefet bizim tabir yerinde ise bugünkü durumda olmamızın nedeni. Yani başarısızlığını oraya yüklüyor. Geçen gün bir karikatür gördüm. O karikatür, hani karikatürler gerçekten çok kitapça yazılabilecek kadar konuları bir karikatürle şey yapabiliyor, ifade edebiliyor. Şöyleydi, diyalog Erdoğan'la Bahçeli arasında geçiyor. Bahçeli diyor ki en iyisi gelin bütün muhalefeti kapatalım, kurtulalım. Erdoğan diyor, dönüp diyor ki iyi de biz muhalefetin hepsini kapatırsak başarısızlığımızı kime yükleyeceğiz? Dolayısıyla böylesi bir gerçeklik karşısında başka bir çare üretemeyen, gerçekten çözüm üretme yeteneğini uzunca bir zamandır kaybeden ve her çözüm olarak üretmeye çalıştığı bir şeyden sonra birkaç sorunu da beraberinde üreten bir iktidar sadece şiddet politikasına, muhalifleri sindirmeye, cezalandırmaya, kayyumlar atamaya ve benzeri gibi bir takım antidemokratik adımlar atmakta çareyi herhalde buluyor. Uzunca bir zamandır bu politikayı veriyor.
Peki, kayyumdan bahsettiniz. Ben kayyum kısmına da geçmek istiyorum. Siz kayyum atanan belediyelerden birinin başkanısınız. Aynı zamanda hakkınızda soruşturma da açılmıştı. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Şimdi haberlere baktığımız zaman kayyum atanmasından sonra özellikle iktidar yanlısı gazetelerde ve haber sitelerinde Ergani özelinden konuşursak çok fazla yardım yapıldığı, altyapıların uzunca süredir ihmal edildiği, işte kayyum sayesinde bu yatırımların geldiği, altyapıların yapıldığı gibi haberler var. Bunlar ne kadar doğru? Hani nasıl bir bu bir algı operasyonu mu, yoksa hakikaten belli sorunlar vardı, yapılamıyordu ve kayyum bazı şeyleri düzeltiyor mu? Bu nasıl bunu görmeliyiz?
Muhtemelen şöyle Ali Bey, muhtemelen çok büyük hizmetler yapıyorlar ama bu iktidarın bir özelliği var, bütün hizmetleri görülmüyor. Mesela yerli uçağımız göklerde deniyor, yıllardır arıyoruz bulamıyoruz. İşte yerli otomobil yollarda diyor, arıyoruz bulamıyoruz. Şimdi bu devasa hizmetler de yapılıyor ama göremiyoruz. Dolayısıyla herhalde yani üçüncü boyutta, sanki cinler aleminde yapılıyormuş gibi düşünmek zorunda kalıyoruz. Şimdi doğrusu bu konuyu birazcık açmak istiyorum. Şimdi algı operasyonları ve algı oluşturma konusunda hakikaten bu iktidar çok mahir. Yani işte demin söylediğimiz o bütün, ben o dönemlerde İstanbul'da yaşıyordum. Bütün İstanbul'un ana arterlerinde, hatta belki ara arterlerinde de, belki sokaklarında da nerede bir billboard varsa orada yerli uçağımız gökte şeyi reklamı vardı. Ki Ahmet Davutoğlu'nun seçim kampanyasını başbakan olarak yürüttüğü döneme denk gelmişti. Şimdi bu algıları iktidar o kadar iyi yapıyor ki muhalefetin de bu algı operasyonlarına karşı kendini ifade edememesi karşısında toplumun neredeyse o şehirde yaşayanların nezdinde bile "Aa, doğrudur" falan demeye getiriliyor. Yani algı böyle bir şeydir. Ama şunu çok net söyleyeyim. Diğer yerlerle ilgili de bilgim var ama ben Ergani'yi çok yakından takip ediyorum. Kayyum sürecinden sonra Ergani'yi belki kendi dönemimizden daha çok takip aldım. Bakın 23 Mart yıl dönümü olacak. Yani bugün ayın 23'ü mü 24'ü mü? Yani bir ay sonra tam bir yıldır Ergani'ye kayyum gelmiş olacak. Biz de zaten 11 ay kaldık. 11 ay birkaç gün. Yani bizimle kayyum dönemindeki kalış süreci şu anda eşit. Biz seçildiğimiz zaman Mart'ın sonuydu. Göreve başladığımız zaman Nisan'ın ortaları. Sonra işte ziyaretleşmeler, şunlar bunlar, ihtiyacın ne olduğunun tespiti derken 3 ay zaman geçiyor. Temmuz Ağustos'u buluyorsunuz. Yapacağınız büyük işlerle ilgili büyük ihaleler zaten o süreç içerisinde yetişemiyor. Yani sizin bir sezonunuz, yaz sezonu dediğimiz çalışılabilecek fen işleri açısından söylüyorum, altyapı, üst yapı çalışmalarıyla ilgili. Zaten o yıl, ilk yıl ölü gidiyor. Bundan dolayı zaten hep görev süremde şunun şikayetini yaptım. Dedim ki iktidarın yapması gereken birinci şeylerden bir tanesi yerel seçimleri, belediye seçimlerini yıllardır hep Mart'ta yapılıyor. Ben bildim bileli Mart'ta, Mart'ın son haftasında yapılır. Bunu değiştirip Eylül veya Ekim'e alması lazım diyordum. Sebebi bir yıl kayıp var ortada. Siz birinci yıl hiçbir şey yapamadan ölü bir şekilde yılınızı öldürüyorsunuz. Daha sonra son yılda seçim olacağı için bu sefer biraz da eğer ki mantalitenizde seçime yönelik bir takım şovlar varsa o yılı da şovla geçiriyorsunuz. Dolayısıyla iki tane koca yıl boşa geçiyor. Aradaki o 3 yılda ne kadar şey yapabildiyseniz. Dolayısıyla bizim birinci yılımızın bu nedenden dolayı ölü geçmesine rağmen kayyumla kıyasladığımda bunları verilerle hani objektif rakamlara dökerek ortaya koyduğumuzda biz kayyumun 2 katı iş üretmişiz desek abartı olmaz. Kayyumun, Ergani kayyumunun yaptığı tek bir şey var. Bizim dönemimizde yaptığımız asfalt ihalesi. O ihaleyi iptal etmedi. Diğer ihalelerimizi iptal ettiler başlamadığımız. Çünkü biz sezona hazırlık yapıyorduk. Bütün diğer ihaleleri iptal ettiler. Onu iptal etmediler. Yaptığı sadece o asfalt. Yani biz bütün hepsini bitirmiştik. Biz de olsaydık 15 Nisan'da atıyorum başlayacaktık. O geldi, Mayıs'ta başladı. Onun dışında doğru dürüst Ergani'ye çivi çakılmış değildir. Nedir işte, bazı köylere ufak tefek belki bir takım stabilize malzemesi gönderilmiş, çakıl gönderilmiş, işte birkaç yerde sökülen o asfalt yapılan arterlerdeki parkeler gönderilmiş, döşenmiş falan filan. Onun ötesinde kayda değer, ile bu yapıldı diyebileceğimiz bir şey yok. Ama iktidar algıyla ne yapıyor? İçişleri Bakanlığı yakın geçmişte bir kitapçık yayınladı. Kitapçığın başlığında şu var, kapağında. Diyor ki, terörden arındırılmış belediyeler ve hizmetleri. Şimdi orada mesela Ergani için baktığımda, evet, Ergani kayyumu doğru rakamlar söylemiş. Yani yaptığı ortalama yatırımın 10 milyon TL olduğunu söylemiş. Şimdi bir yıl boyunca yaptığı 10 milyon TL'lik yatırımla koca bir şehirde ne yapabilirsiniz? Zaten bizim yaptığımız asfalt ihalesinin tutarı 8,5 milyon TL'ydi. 8,5 milyonu asfalta verdiğinize göre diğer kalan rakam 1,5 milyon. 1,5 milyon TL ile siz o 1,5 milyon TL'nin hepsini taşa atırsanız döşeyebileceğiniz taş miktarı maksimum söylüyorum yani. Maksimum söylüyorum. Hadi 60-70 bin 80 bin metrekare. O böyle bir taş da düşen bir şey. Ha nedir? Belki işte sosyal yardımlar bu dönemde yapılmışsa işte pandemiden dolayı bir takım şeyler, onu bilemem. Ufak tefek çalışmalar. Şimdi bir yıl içerisinde koca bir şehirde 10 milyon TL'lik yatırım ve bizim yaptığımız işte 6,5 kilometre artı eksi %20, yani bunlar 8 kilometreye çıkardılar. 8 kilometrelik bir asfalt. Onun dışında yapılmış hiçbir şey yok ama algıda yapılan hizmetler ve terörden arındırılmış Süleyman Soylu'nun mecliste artık oh oh paralar vatandaşa gidiyor, bir yerlere gitmiyor dedi. Şimdi dolayısıyla kayyumlar daha önceki dönemde de, bakın daha önceki dönemde de yaptıkları işlerin çok çok üzerinde paralar ödediler. Göz boyamaya yönelik. Örneğin Diyarbakır'da Melik Ahmet Caddesi çok tarihi bir caddedir. Diyarbakır'ın en eski caddelerindedir. Yaptıkları taşlar çok kısa bir süre sonra o taşların hepsi kırıldı, söküldü. Şu anda yeniden döşendi. Milyonca para verildi ve döşendi. O açıdan biz kayyumlar döneminde yapılmış hizmetlerin iki şekilde değerlendirilmesini gerçekçi buluyoruz. Bir, evet, üretilmiş hizmetler vardır az çok. O hizmetler çok yüksek bedellerle, inanılmaz rakamlarla, dolayısıyla bir yerlere aslında para aktaran kendileri, bir yerlere para aktarmakla yapılanmış hizmetler var. Abartılı bir rakamla. İki, öncelikliliği var mıdır yok mudur hesabının dışında bir uygulamayla yapılıyor. Yani bu kentin şu anda bu işe, bu hizmete ihtiyacı var mı yok mudan ziyade bu işi kime, neye, nasıl, ne şekilde verelimin hesabı yapılıyor. O açıdan gerçekten kayyumların yaptığı, ürettiği hizmet olarak elle tutulur, gözle görülebilir bir şey yok. Onu geçtim. Şimdi sayın iktidarın başındakine şu soruyu sorarım. Bırakın kayyumlarınızı. Ağrı Belediye Başkanımız şovmen savcı sayan, Ağrı'da şu anda yollar gölet, su göletler. Kayyumlarınızı bırakın. Seçilmiş belediye başkanınız, sözde seçilmiş belediye başkanınız Ağrı'da yürünecek yol bırakmadı neredeyse. O açıdan yani kalkıp da bize hizmet edebiyatı yapmasınlar. Şunu söylüyorum. Bakın Ali Bey, biz belediyedeyken sabahtan akşama kadar, bazı günler sabah akşam 8-9-10'a kadar belediyede kalırdık. İsteseydi vatandaş saat 10'da da gelebilirdi. Gece 10'da da gelebilirdi. Sabah belediyenin kapısı açılır, odalarımızın kapısı açılır. Akşam o vatandaş kendiliğinden kalkıp gidene kadar herkese açıktı. Bir güne bir gün randevuyla çalışmadık. Kapımız sonuna kadar açık, isteyen gelip istediğini söyleyebilirdi. Peki kayyum belediyelerinde bu var mı? Şu anda Ergani Belediyesi, bugün Ergani'deydim. Ergani Belediyesi'nin civarında incin top oynuyor. Bizim zamanımızda ise orası çendi, cıvıldı, çen şakraktı, vatandaş güle oynaya gelebiliyordu. Bizim yerimize kayyum atanmasından sonra ilk yaptıkları şey de X-ray cihazı koymak belediyeye. Dolayısıyla böylesi bir mantalite ile hizmet üretilebileceğine inanan biri varsa artık onun aklından şüphe etmek lazım.
Peki ben bir de şeyi soracağım. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi, yani Diyarbakır büyükşehir olduğundan mesela büyükşehire kayyum atandığı zaman ilçe belediyelerle nasıl bir sorun yaşanıyor ya da ilçe belediyeler bu konuda nasıl bir sorun yaşıyor?
Şimdi Ali Bey, büyükşehir yasasının kendisi, siz aynı partiden de olsanız, büyükşehir ve ilçe belediyesi aynı partiden de olsa çok ciddi sıkıntılar yaşatan bir yasa. farklı partilerden olursanız o ciddiyet bir kat daha artar. Kayyumla çalışırsanız 50 kat daha artar otomatikle. Şimdi neden? Şimdi siz bir ilçenin bütün altyapısını büyük şehire bağlarsanız, yani Diyarbakır özelinde konuşursak DİSK, DİSK'i de büyük şehire bağlı. Siz Ergani ilçesinin mezarlık sorununu, mezarlıklar müdürlüğünü Diyarbakır'dan organize ederseniz müdürlüğün işini ve Diyarbakır buna bakarsa büyük şehir. Siz ana yolları, 12 metrenin üzerindeki yolları büyük şehire bağlarsanız, itfaiye hizmetlerini, çöp alanlarının ıslahını, benzeri, köylerdeki bütün altyapı işlerini onlara verirseniz, ilçe belediyesine de sadece üst yapı, park, bahçe gibi ve temizlik. Köklü işlerden sonra aslında yapılması gereken şeyleri koyarsanız, ilçe belediyelerini tamamen makyaja yönlendirirsiniz. Altyapıyı yapmazsanız ilçe belediyesi sizi beklemek zorunda kalır, hiçbir şey yapmaz. Yapmazsanız o yaparsa boşa yapmış bir hizmet üretir. Dolayısıyla büyükşehir yasası başlı başına bir sıkıntı. Bunu neden çıkardı iktidara? Bu dün iktidarın döneminde çıktı. İstanbul, Ankara gibi, İzmir gibi, Adana gibi büyük şehirlerde, diyelim ki özellikle İstanbul, yani İstanbul dediğiniz Türkiye'nin ekonomisinin yarısını karşılayan bir şehir. İstanbul Belediyesi'nin bütçesi bütün diğer belediyelerin bütçesinin herhalde üçte birinden fazladır bütün Türkiye belediyeleri. Şimdi dolayısıyla buradaki o CHP'nin kazandığı ilçe belediyelerinde sıkıntı yaşatmak için aslında yaşatılmış bir şeydi. Mesela bir ilçe belediyesi çıkıp burada parke ihtiyacı var. Bu parkı düzenleyeceğim, bu üst yapı yapacağım diyor. Muhtemelen yazı yazıyordur. Burada yapacağınız bir altyapı çalışması varsa buyurun gelin yapın. Cevap yoktur. Siz üst yapıyı yapmaya başlarsınız, 2 hafta sonra gelip hazırlık. Fatura kime çıktı? İlçe belediyesi. Vatandaş diyor ki ya siz bunu yeni yaptınız, ne diye söktünüz? Bakın Ergani ile asfalt ihalesinden çıktığımızda bütün kurumlara, Telekom'a, GSM operatörlerinin özel olanlarına, BEDAŞ'a, yani DEDAŞ, Diyarbakır'da adı DEDAŞ, Diyarbakır Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, yani elektrik işlerine bakana, yazı yazdım. Dedim ki biz asfalta gireceğiz, altyapıda, yerin altında yapabileceğiniz ne varsa gelin yapın. DEDAŞ'a da özellikle şunu yaptım, bu güzergahlarda şimdiden elektrik direklerini, artık elektrikleri yeri altından çekme modern zamanların durumu ya, bunu yapın demek üzere yazı yazdım. DEDAŞ bir şey söyledi, diğerleri yok dedi. Şu anda o asfalt yapıldı, arkasından elektrik direklerinin bir kısmı o güzergahtakilerin bazıları yer altına aktarılacak diye tekrar bozuldu. Bazı yerler bilmem ne bahanesiyle bozuldu. Yani 1 hafta 10 gün sonra bozulma durumu. Şimdi kayyum gelince biz işte Selçuk Başkan varken belediyedeyken zaten Ağustos 19'da oraya şey aldı. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Zaten dediğim gibi Mayıs'ta başlarsanız 3 ay 4 ay sonra Diyarbakır Büyükşehir'ine kayyum geldi. Biz o 4 ay içerisinde önümüzdeki yılların planlamasını yaptık. Oturduk Büyükşehir Belediye Başkanımızla, oradaki idari kadroyla ilçe belediyemizin ihtiyaç duyduğu öncelikleri onlara ilettik ve dolayısıyla planlamamızı yaptık. Örneğin ilçe otogarımız yoktu, yani eskidir. Biz ilçe otogarı için bütün hazırlıkları yaptık. 16 milyon TL'lik ona bütçe de ayrıldı. Sadece yer konusunda burada mı olsun burada mı olsun tartışmaları yapıyorduk ki biz bunu halka da açacaktık. Onu planlarken kayyumla beraber o gitti, mezarlık gitti, ana yolumuzdan bir tanesi vardı, büyük bir arter, o gitti. O günden bugüne bunlara yönelik hiçbir şey yapılmadı. Biz kayyum sürecinden sonra Ağustos sonundan Mart'ın ortasına kadar, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart diyelim, biz de 7-8 ay kayyumla çalıştık. Bu 7-8 ay içerisinde defalarca aramama rağmen bırakın hizmetleri, en azından prosedür olarak önümüzü açmalarına yönelik olan taleplerimize dahi döneceğiz, yapacağız demelerine rağmen bir tek kere dönüş dahi olmadı. Şimdi dolayısıyla büyükşehir yasası başlı başına bir sorunken siz kalkıp kayyumu atadığınızda aslında o ilçeyle büyükşehirin arasındaki irtibatı kökten koparıyorsunuz ve işi öyle bir noktaya getiriyorsunuz ki sözüm ona, göya belediye başkanını alıp cezalandırmak istiyorsunuz. Aslında koca bir halkı cezalandırıyorsunuz ve o ilçede sizin seçmeniz var. Ve o ilçede size %39 oy vermiş seçmen var. Ergani %39 AKP'ye oy veren bir ilçeydi. O açıdan ciddi bir sıkıntı ve şu anda ikisi de kayyum. İnanın Ergani'de, yani şöyle söyleyeyim, son kayyumla beraber bir yıl içerisinde diyebilirim ki belediyenin, yani kapısını çalıp rahatlıkla gidip görüşme yapan 50 tane vatandaş yok. Ben rastlamadım.
Peki ben şeyi sormak istiyorum. Şu an bu süreçte, yani bu yaşananları siz HDP'li olmayan seçmene anlatabiliyor musunuz? Yoksa HDP'li olmayan seçmen yine sizden mi biliyor bu işi?
Hayır, anlatabiliyoruz. Vatandaş görüyor. Yani fanatik, işi tamamen böyle bağnazlığa vurmuş, yobazca düşünenleri dışarıda tutarsak bütün seçmen bunun farkında. Bir de Ergani'de geçen dönem kayyum yoktu. Bu dönem ilk defa kayyum geldi. Yani geçen dönem Ergani'ye kayyum atanmadı. İşte 3-5 tane ilçeden biriydi kayyum atanmayan. Bu dönem kayyum ilk defa Ergani'ye geldi. Ergani halkı ilk defa kayyumun ne kadar kendi aleyhlerine olduğunu yaşayarak görüyor. Bakın, bana en yüksek sesle şikayette bulunan AK Partilidir. AK Parti'nin meclis üyeleridir. Yani bu uygulamaya bizim meclis üyelerimizden daha çok isyan eden onların meclis üyeleri. Çünkü onları da almıyorlar. Meclis fes, meclis işlevsiz. İçeride oluşturduğu 3 kişilik bir kadroyla belediye meclisi oluşturuyor kayyum ve böylelikle yönetiyor. Zaten halkla irtibat sıfır. Zaten hesap verebilirlik yok. Hiçbir şeyi soramazsınız. Üstüne üstelik bağırma çağırma, koca koca konvoylarla, koruma ordusuyla gezen, sanki bilmem neymiş gibi etten duvar örülmüş bir insana kim ulaşabilecek? O açıdan seçmen bunun farkında. Ve seçmen şunu söylüyor: biz daha yeni kayyumun ne kadar ağır ve acı bir uygulama olduğunun farkına vardık. Sıkı yönetim yaşıyoruz. Şimdi şu an seçim olsa AK Parti Ergani'de bırakın %39'u, %19'u alamaz. %19'u alamaz. Dolayısıyla burada mantık da yok, burada demokrasi de yok, burada hukuk da yok. Yani hukuku, demokrasiyi geçtik. Bir diktatöryel yönetim dahi en azından toplumun nezdinde meşruiyetinin, makbuliyetinin belli bir dozda kalmasını hesaplar. Bunlarda bu mühendislik hesap da kalktı. Dediğim dedik, yaparım, siz de mışıl mışıl tıpış tıpış uyarsınız mantığıyla yürütüyor.
Peki ben şeye geçmek istiyorum burada. Şimdi kayyum atandı. Sizin hakkınızda terör örgütü üyeliğinden dava açıldı. İşte ifade verdiniz. Fakat sizin terör örgütü üyeliğinizle ilgili yapılan suçlamalar, Nevruz'a katılmanız, kimi taziyelere gitmeniz, işte yanılmıyorsam HDP eş başkanlar kutlamasına gitmeniz gibi durumlar, yani delil olarak bunları sunuyorlar.
Evet, evet. Yani mesela benim çok hakim olduğum için dosyamla ilgili 7 tane madde var. Bir, en büyük delil. Yani terör örgütü üyeliğimizin en büyük delili, ilk madde. HDP'nin aday tanıtım programına katılmışsınız. HDP'nin aday tanıtım programına. Yani şimdi aday tanıtım programına sokaktan geçen bir vatandaş da katılır. Buna bile diyemezsin niye katıldı. Biz adayız. Tanıtılacak olan biziz. Oraya katıldık diye terör örgütü üyeliği. Bunu sorduğumuzda işte orada yasa dışı pankart açılmış. Ben polis ifademde şunu söyledim. Dedim ki ben salona girene kadar 2 kere tepeden tırnağa arandım. O pankartlar oraya nasıl girdi şüpheliyim. Ne malum başka yollarla girilmedi. 2. Oradaki asayişten sorumlu ben miyim? Ben zaten pankartı görmedim. Yani hangi pankartı kastettiklerini bilmiyorum. Var mı yok mu onu da bilmiyorum. Velev ki pankart var. O pankartı indirmekle mükellef miyim? Bunu organize eden birileri var. Sizin güvenliğiniz orada. Yani buna müdahale de edilmedi. Müdahale edilse, hani hırgır çıksa deriz ki ya işte biz de yardımcı olmadık. Böyle bir şey yok. Bu bir. İki, Nevruz programına katılma. Nevruz biliyorsunuz valilikten izin alınarak yapılan, yüz binlerce insanın katıldığı bir program. Ve biz de seçim öncesiydi çünkü. Geçen sene biliyorsunuz pandemiden dolayı yapılmadı. 2019 Nevruz'u 31 Mart'tan önce olduğu için biz adaydık ve ben aracımla protokolden verilmiş plakayla girdim. Polis benim önümü açarak oldu. Artı Nevroz da konuşmacıydı. Nevroz meydanında konuşmada. İsmim konuşmacı olarak verilmiş. Plakam verilmiş. Protokoldan giriyorum. Üstüm 3 kere aranıyor. Nevroz'da yaptığım, Nevroz'da bulunmam terör örgütü üyeliği ANF'nin göğe örgütün çağrısı üzerine yaptığı çağrı üzerine gidiyor. Yani Nevroz'u dünya alem biliyor. Yani biz Nevroz'u bilmiyorduk. ANF üzerinden örgüt şey yaptı, çağrı yaptı. Biz dedi, aa Nevroz varmış, hadi kalkın gidelim. Böylesine bir saçmalık mı olur? Artı başka bir tanesi dediğiniz gibi o kutlama. Ya bir kutlama yapılmış, bir araya gelmişiz. Orada birileri bir marş okumuş. Hayatımda ilk defa duyduğum bir marş. Marş falan filan da pek bilmem. Yani İstiklal Marşı'nı zorla öğretmemiş olsalardı ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İstiklal Marşı'nı da bilmeyecektim. Şimdi dolayısıyla marş okunmuş. İyi güzel, sizin demek ki orada istihbaratınız var. Sizin orada ses kaydınız var. Bilmem ne, belki siz de oradaydınız. Neden müdahale etmediniz? Bu müdahale bana mı kaldı? Ben orada marş okuyan kimdir bilmiyorum. Bir provokatöre müdahale etsem çıkacak bir provokasyonun hesabını verebilir miyim? Aklı başında biri buna müdahale edebilir mi? Müdahale edemez. Partinin içerisinde salonda birileri marş okumuş. Nedir ne değildir hatırlamıyorum bile. Bu terör örgütü üyeliği. Bir tanesi vefat etmiş birinin taziyesine gitmiş. Cenaze de var. Cenazede bir tanık benimle ilgili mail atmış. Bakın mail atmış. Bir mail gelmiş. Mailde şu. PKK'nın Ergani Belediye Başkan adayını orada gördüm. Bak HDP'nin değil, PKK'nın. Şimdi dedim ki ya arkadaş, PKK seçimlere mi girdi de haberimiz yok? Gizli sanık demiyoruz. Bir tane mail. Şimdi bir mail yazılabilir. Benim resmim var mı? Yok. Fotoğraf var mı? Yok. Taziyeye gitmiş misin? Evet gittim. Fotoğrafım var. Var. İnkar etmiyorum. Var. Ben gittim oraya. Ne taziyeye gitmemin nedeni? Aynen şunu söyledim dedim. Geçen gün hakime de söyledim. Dedim taziyeler insanların kalan aile için baş sağlığına ve teselli vermesine gider. Dolayısıyla biz yaşayanlar için ölenin kimliği artık bizim için önemli değil normal şartlarda. Dinen de böyledir, ürfen de böyledir. Ha bu süre zarfında bunca cenaze geldi. Bunca taziye geldi. Eğer ANF'nin yine örgütün çağrısı üzerine olmuş olsaydı hepsine giderdim. Ben bir tanesine gitmişsem özel bir nedeni vardır. Bu nedeni de şu. Tanıdıklık bağı vardı. Komşularımızdı. Cezaevinde o ölüm oruçlarında vefat eden bir arkadaştı. Onun taziyesine gitti. Yani ceza olmuş biri. Şimdi dolayısıyla mahkum olan biri cezaevinde ölmüş. Vefat etmiş. Biz de gitmişiz ailesine başsağlığı dilemişiz. Ve bu tanışıklık üzerinden. Onlarca diğer taziyeye niye gitmedim? Demek ki tanımıyordum. Yani özel bir amacı yok o taziyeye gitmenin. Özel bir amacı burada var, o da yakınlıktır. Her tanımadığımız, her gelen cenazeye şuraya buraya gideceğiz gibi bir mecburiyet ne bize dayatıldı, ne böyle bir şey duydum. Olsaydı hepsine giderdim. Eğer mesele o olsaydı. Geldik başka bir konu. Düşünün, kayınlar gelmiş, Çarmar'ın önünde, yani bizim bir markettir, yerel Diyarbakır marketi meşhurdur. Onun önünde 40 gün boyunca, 50 gün boyunca gösteri yapıldı. 40. gününde ben bir konuşma yaptım. O konuşmada kayyuma karşı olduğumuzu ve hükümete şu çağrıyı yaptım. Dedim sizin bir dindar kimliğiniz var sözde. Sizin dindarlar olarak dindar tabanınızın huzurunda inandığınız hepimizin inandığımız, hepimizin bağlayıcı olarak gördüğümüz Kur'an-ı Kerim'in hakemliğine davet ediyor. Size diyorum ki bakın Kur'an-ı Kerim'de bir ayette diyor ki Peygamber'e diyor ki onlara de ki karşındaki muhataplarına de ki benden ya da siz bizden biri hak üzere öteki batıl üzeredir. İki hak değil. Biri doğrudur, biri yanlıştır. Gelin kimin yanlış, kimin doğru olduğunu belirleyelim. Gelin tartışalım. Ben de dedim ki hükümete çağrıda bulunuyorum. Siz kayyum atıyorsunuz. Haklıyız diyorsunuz. Biz de kayyum atamalarınız haksızdır diyor. Buyurun gelin bu milletin huzurunda tartışalım. Haklı kim, haksız kim ortaya koyalım. Bu konuşmam, bu minvaldeki konuşmam halkı kin ve nefrete teşvik. Ben mahkemede detaylı bir savunma henüz vermedim, istenmedi yani. İmkan verilmedi. Savunmamda aynen şunu söyleyeceğim. Siz bu çağrıyla halkı ve kin nefrete teşvik diyorsanız, kusura bakmayın Allah halkı kin ve nefrete teşvik. Kitap, yani Aziz Kur'an o zaman insanları birbirine düşmeye davet eden bir Kur'an. Ayet okudum ve bu çerçevede bir çağrıda bulundum. Bu. Şimdi dolayısıyla buranın hangi birinden terör örgütü üyeliği için. Hele hele bir de sosyal medyada paylaşımları mı alınmış? Güya terörü övmüşüm. İnanır mısınız? O savunmamda ben o paylaşımları o iddiaya karşı delil olarak kullanacağım ve farkına varamayacaklar. Anlayamayacaklar bunun o paylaşım olduklarını. Çünkü hepsinde şiddetin çözüm olmadığını, şiddetle bu sorunun çözülmeyeceğini, terörün, şiddetin, baskının sonuç vermeyeceğini, Kürt meselesinin diyalogla çözülmesi gerektiğini savunan bir sürü şey yazmışım. Bunlarla ilgili içinde PKK geçmiş ya, muhtemelen okumamışlar. Tak oraya koymuşlar şeyi. İşin
yani aynısını işte Sayın Gergerlioğlu'nun dosyası ya da bu son durumundan biliyoruz. Yani
evet, bir de çok ilginç bir şey var benim dosyamda. O kadar saçma ki bir suçlamaya yönelik belge ve bilgi olarak fotoğraf konulmuş. Bir başka şahsa ait fotoğraftır. Altına benim adım ve o şahsın TC kimliği yazmış. TC kimliği benim değil. Şahıs ben değilim. En büyük delil yapabilecekleri maddede de o bulunmadığın bir ortamda, göya ben o ortamda basın açıklaması yapılmış. O da bir basın açıklamasıdır da. Basın açıklamasında falan konuya dair siz açıklamada bulunmuşsunuz. Sen falan kes falan kes. Bunu ilk sorguda bana sorduklarında ben dedim ki asla böyle bir basın açıklamasına katılmadım. Buraya katılmış ya Alzheimer olsam bunu inkar eder. Fotoğraf var dediler. Ben dosyam ilk çıktığında ilk gün gidip aldım. Çünkü merak ediyordum. O kadar merak ediyordum ki fotoğraf var. Bir açtım baktım. Benimle alakası yok. Altına adım. Gerçek baş şahsın adı da aynı. Bir şey, TC kimlik numarası onun, fotoğraf ben değilim. O dosyada 100 tane fotoğrafım var. 200 kere benim ki TC kimlik numaram geçmiş. O dosyayı hazırlayan kovuşturma ekibi bunu fark edemiyor. Niye? Çünkü ısmarlama. Niye? Torbaya koy. Ne bulduysan koy.
Bir de sizin adınız ve soyadınız Türkiye'de bayağı bol bulunan bir isim.
TC kimlik olmasa her bütün suçlar bize atılırdı.
Peki ben şey sormak istiyorum. Şimdi görünen HDP'nin kapatılmaya doğru gittiği ama parti kapatma zor, bu olur mu belli değil. HDP kapatılırsa gelecek seçimler için planınız nedir? Aday olacak mısınız? Bağımsız mı, yoksa yeni bir parti açılır? Oradan mı aday olursunuz? Böyle bir şu an düşünceniz var mı?
Yani şöyle söyleyeyim, tabii bu konu HDP'nin merkezi iradesini, parti meclisini, işte MYK'yı falan ilgilendiren, onların daha çok muhatap olacağı bir şey, ama ben öngörülerimi söyleyeyim. Takdir edersiniz ki birebir HDP'nin içerisinde karar mekanizmasında da değilim. Bir de benim statüm, yani HDP ile bir seçim ittifakıyla girdim. Dolayısıyla yani HDP'nin iç işleyişiyle ilgili hem konuşmam çok sağlıklı değil, doğru olmaz çünkü vakıf değilim. Sadece okumalarımı söyleyeyim. Sonuçta bu münasebet halindeyiz, konuşuyoruz, görüşüyoruz. Aşağı yukarı olabilecek planların ne olduğunu biliyoruz. Ama hani bunu söylerken bağlayıcılık dışında söyleyeceğim. Benim okumam olacak daha çok, yorumlamam olacak. Şimdi takdir edersiniz ki ilk defa parti kapatılmıyor. Eğer kapatılacaksa tabii. Defalarca kapatıldı. Her kapanıştan sonra da farklı isimle partiler açıldı. Şu anda zaten atıyorum HDP bugün kapanırsa herhangi bir partiyle başka bir isimle partiyi sıfırdan da kurabilir, geçebileceği partilerde. Dolayısıyla takdir edersiniz ki iki tane yolu var. Bir tanesi 41 ilde teşkilatlanmış olup kongrelerini yapmak, üzerinden 6 ay geçmek. İkinci yolu da meclise grubunun olması. Zaten grubun oldu mu diğer bütün şartlar boşa çıkıyor. Yani böylesi bir durumda 20 milletvekilini aktardığınızda zaten o parti seçime girebilir. Siz o partiyle seçime girersiniz. HDP bu şansa sahip, 20 tane milletvekilinin altına düşürülmediği sürece, kolay iş. Onun altına düşürüldüğü sürece de eğer bir erken seçim söz konusu değilse, diğer parti bu süre zarfında, HDP çok örgütlü bir partidir. Her şeye rağmen bu kadar baskıya, bu kadar zulme, bu kadar propagandaya, bu kadar algıya, bu kadar tehcire, bu kadar zindana tıkamaya, her şeye rağmen HDP örgütlü bir yapıdır. Anında kongrelerini de yapabilir ve yetiştirir de eğer 2023'e kadar seçim olmazsa. Dolayısıyla burada bu var. İki, pekala başka bir partiyle de ittifak kurulabilir. Bu seçenek de var. Onun dışında en son ihtimal hadi bağımsız girilse biraz milletvekili sayısı azalabilir. Bu dönemde de milletvekili sayısının azlığı çokluğu mevcut özellikle parlamenter sistemin rafa alınıp Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde biliyorsunuz parlamentonun çok fazla bir fonksiyonu da kalmadı. HDP açısından mecliste bulunmak bir siyasal duruşun, siyasal iddianın ve Kürt üzerinde de Kürt meselesinin diğer boyutlarıyla da Türkiye meselelerinin çözümüne katkıda bulunmak, bunu muhalefet yaparak iktidara dayatmak, toplumsal katmanları harekete geçirerek Türkiye'nin demokratik zeminini biraz daha demokratikleştirerek hak hukuk alanında açılım yapmak. Yani HDP'nin varoluş nedeni bu olduğu için çoğunlukla kısa vadede de bir iktidar beklentisini hiçbirimiz HDP'den beklemiyoruz. Bu olduğu için siz bunu 5 milletvekiliyle de, 10 vekille de, 60 vekille de, 100 vekille de yaparsınız. Ha 100 olursanız biraz daha sesiniz gör çıkar, 10 olursanız biraz daha cılız çıkar. Ama her halükarda o mücadele orada olur. O mücadelenin orada olması hasebiyle HDP'nin önünü bu şekilde tıkamanın imkan dışı olduğunu hepimiz biliyoruz. Hükümetin amacı da burada sadece ve sadece dediğim gibi şu anda bir düşman yaratmak, en kolay yaratacağı düşman da HDP'dir. Bunun üzerinden bak ben bu partiyi de kapattım, milliyetçi, muhafazakar, aklınız tabir yerinde ise çok fazlaca realist kullanmayan, biraz daha duygusal, biraz daha o içi kof vatan sakar, millet vatan sakar, ne millet Sakarya edebiyatıyla doldurmuş kitlelerin mobilize edilmesi üzerine yapılmış
Vatan
hesap.
millet Sakarya.
Sakarya, evet. O açıdan yoksa HDP kapatılmış, kapatılmamış inanın Kürt siyaseti açısından bunun tabir yerinde ise hayati önemi yoktur. Her halükarda Kürt siyaseti, Kürt hareketi tabanının içindedir. Mecliste de olsa tabanın içindedir, olmasa da tabanın içindedir. Sürekli zaten sokakta, caddede, parkta, her yerde halkla iç içe bir siyaset yürütüyor. Bu açıdan çok büyük sıkıntı olmaz. Sadece iktidar tabir yerinde ise dediğim gibi oynadığı tribünleri bir miktar tatmin etmiş olur.
Peki siz devam etmeyi düşünüyor musunuz? Yani bir daha Ergani'den belediye başkan adayı olmayı?
Hayır, ben düşünmüyorum. Şöyle bir şey. Şimdi yani doğrusunu söylemek gerekirse hakikaten bir yıllık bir belediye tecrübem oldu. O bir yıl içerisinde de elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Çok şey yapamadık dediğim nedenlerden dolayı. Fakat çok büyük aşkla yaptım o işi. Çok büyük sorumluluk, zorluk, hele hele dediğim gibi yani Kürt hareketiyle beraber bizim inanılmaz rollerimiz var. Şu açıdan inanılmaz rollerimiz var. Şimdi düşünün ki klasik bir belediye başkanı iktidar partisinin veya muhalefetin merkezi olan. Altında işte lüks arabası olur, yanında sağında solunda korumaları olur, işte oraya gider protokol bilmem ne falan. Biz de böyle değil. Ben tabii yerinde ise bir rehabilitasyon merkezi olarak da çalıştım. Yani vatandaşın aile sorunu, eşiyle sorunu, komşusuyla sorunu, kendiyle sorunu, psikolojisi bozuk geliyor orada konuşuyor rahatlıyor. Bir başkanla çay içeyim rahatlayayım biliyorsunuz insanımız bir de özellikle Kürtler açısından ben arkadaşlara sürekli bunu söylüyordum. Diyordum ki bakın hiç kimseyi kapıdan geri çevirmeyeceksiniz. Benimle beraber olan arkadaşlara diyordum ki hepsi mutlaka gelebilmeli odama. Başkan çok zamanla alıyorlar sana iş yaptırmıyorlar falan filan. Ben diyordum ki ben işimi gerekirse mesai sonrası yaparım. Niye önemsiyorum diyordum. Aynen şu ifadeyi kullanıyordum. Diyordum ki bakın bu halk dramatik bir halk. Ben babamdan, amcamdan, dedelerimden bilirim. Çocukluğumuzda biliyorum. Hasbelkader bir devlet dairesine gittiğimizde, nüfus müdürlüğüne dahi gittiğimizde bizimkiler böyle ezilir, büzülür. Çünkü orası bir devlet kurumu. İtilmiş, kalkılmış bir kitle devlet kurumuna gittiğinde oradaki müdürü, oradaki bilmem ne acaba bunu nasıl karşılayacak? Şapkalıysa şapka böyle tersane Allah'ın huzuruna giderken yaparlardı. Devlet yarı tanrı böyle yeryüzünün halifesi ya onlar da. Ondan sonra böylesine ezilmiş büzülmüş içeri girdiğinde Türkçe kısıtlı konuşamıyor. Girip çıkana kadar ömründen ömür geçiyor. Şimdi bu kadar itilmiş kakılmış bir kitle, bir toplum. Ben diyordum ki ya bize oy vermiş, bizi bizden görmüş, bizi bizden kendini bizden görmüş, bize oy vermiş, taltif etmiş, değer vermiş, bu koltuğa getirmiş. Biz de bu koltuğu onların hizmetine sunalım. Vatandaş içeri girsin, keşke de kapıya tekmeyi vurarak girsin. Şöyle bir güvenle gelsin, otursun, desin ki ya arkadaş burası öcü değilmiş ya. Devlet kurumları bizimle yani eşit seviyeden, ben bu taraftan oturup o tarafla konuşmuyordum. Mümkün mertebe karşılıklı oturuyordum. Yani vatandaşla karşılıklı oturuyordum. Ben de bir misafir gibi oturuyordum onların karşısında. Bu toplumun psikolojisini o kadar rahatlatan bir şey ki, size şunu iddia ediyorum Ali Bey. Bakın, iktidarın kayyum atamalarının temel nedenlerinden bir tanesi bu elitçi, baskıcı, üstenci dil ve yaklaşımın bu siyasetle beraber boşa çıkarılmasıydı. Düşünebiliyor musunuz? Bir yere gittiğinizde siz üstüne başına, altındaki arabaya, yanındaki adama, sağındaki solundaki hal ve vaziyete bakarak o kalabalıkta hangi kişinin belediye başkanı olduğunu çözemiyorsunuz. Ama iktidar ve merkezi siyasetin belediye başkanı, bilmem nesi, işte parti başkanı şuyu buyu 300 metre öteden kendini belli eder. Bir adım önde yürür, arkasında eller böyle. Bu elitçi zihniyetin köküne dinamit sokan bir yaklaşım tarzı. İnanın çok bağlantısı var. Çermik az ileride başka bir partide, hani az ileride başka bir partide, Diyarbakır özelliği için söylüyorum, gittiğinizde Ergani Belediyesi, arada 30 kilometre Çermik'e gittiğinizde çok farklı iki zihniyetin, iki farklı yaklaşımın burada idarede olduğunu anlarsınız. Girer girmez anlarsınız. Kapıdan girer girmez polisin varlığı, üst araması, baş araması, kime geldin, nereye geldin, kimsin, nesin sorgusu. Ben size şunu söyleyeyim. Bizim belediyelerde, tırnak içerisinde söylediğimi söylüyorum, elini kolunu sallaya sallaya gelip bir herhangi işte madde bağımlısından tutun düşmanımıza kadar, herhangi bir provokatör kadar çok rahatlıkla bizim vatanımızda vurup gidebileceği kadar açık. Niye? Çünkü biz şu mantıktaydı. Evet, bugün bize bu burası verilmiş, emanet edilmiş. Biz buraya gelmişiz. Bu toplumun bize emanet ettiği, iradesini emanet ettiği bu mekanizmaya sahip çıkmalıyız. Bir şey söyleyeyim Ali. Hükümetin en büyük propagandası sözde bizim belediyelerin, bizim gibi belediyeler bir yerlere para aktarması değil mi? En büyük iddia. Bizim evet. Dosyamızda, bizim dosyalarımızda buna yönelik bir tek cümle. Ya beni bir yerlere para aktarmakla suçluyorsunuz, bundan dolayı görevden alıyorsunuz. Ama hazırladığınız dosyada bir tek lirayla ilgili bir soruşturma yok. Mali boyutuyla benim dosyamda da bir sürü arkadaşın dosyasında da bir cümle dahi yok. Bir cümle dahi yok. Gelip araştırıyor, bakıyor, bir şey yok. Size şunu söyleyeyim. Bakın, inanın bir yıl kaldım, irili ufaklı harcamalar yaptım. Bütün alımlarda neredeyse birebir, ya kalem dahi alırken matbaaya bir şey basacağız, ne hepsiyle oturup pazarlık yapmışım ya. Allah yukarıda şahidimdir. Araba da almışım. Üzerime kıyafet de alıyorum. Alıyoruz hepimiz. Kalem de alıyoruz, kitap da alıyoruz, defter de alıyoruz, telefon da alıyoruz, işte cihaz alıyoruz. Bugüne kadar belki hani şöyle söylemişimdir bir şey alırken. Araba alırken işte adam 20 bin demiş ya, bu 19'a olmaz mı demişiz. Bunun ötesinde ısrar namına ve pazarlık namına şahsım adına yaptığım hiçbir alışverişte ortaya koyduğum bir direnç yok. Ama Ergani Belediyesi'nde kimi insanlar adımı Ahmet Hoca, Ahmet Başkan Kayserilidir, Kayseri pazarlığı yapar diye adımı çıkardı. Şimdi size sorarım. Eğer siz bir yerlere para aktarırsanız fiyatları şişirirsiniz. Ki oraya para aktarma şansınız olur. Parayı, pazarlığı en alt seviyeden başlatan biri bir yerlere para aktarmaz. Onu geçtim. O para Ergani için gelen paradır. Onu canımı almadan hangi örgüt olursa olsun, hangi yapı olursa olsun bir tek lirasını benim imzamla alamaz. Alamazdı da. Bundan sonra da olsa alamaz.
Peki şimdi siz aday olmayacağınızı söylediniz. Hangi sebepten?
Ha, şundan dolayı. Evet, ondan geldi. Şimdi mesele şu. Doğrusunu söylemek gerekirse belediyecilik gerçekten halkla iç içe olmayı, belediyecilik o kente özel olarak tasarlanmış, o kentin bütün özelliklerini göz önünde bulundurarak hizmet üretmeyi gerektiren bir alandır. Bunu ne mevcut yasalar ne de henüz bütün partilerin söylüyorum. Bakın en demokratik yapıda bu anlamda yerel yönetimlere en çok önem veren HDP olmasına rağmen mevcut haliyle bu kadar geniş bir perspektifle ve geniş alan sağlayacak bu hizmet üretme imkanını sağlama noktasında henüz hiçbirimizdeyiz. O açıdan başarılı olamayacağını bu mantaliteyle ve bu hizmet prosedürüyle, bu yasalarla başarılı olamayacağımı bildiğim için ikinci bir dönemde boşuna zaman harcamanın hem kendim açısından hem Ergani halkı açısından boşa bir iş olacağını düşünüyorum. Ve ben tecrübeme binen bir yıllık tecrübem ama inanın bütün zorluklarını mesela ben CHP'lilerin çok CHP'nin düzenlediği bir tebiat toplantısı yapıldı İzmir Çeşme'de belediye başkanlarını davet etmişlerdi. HDP'den de tek ben gittim. AKP'den birkaç belediye vardı, hepsi CHP'li. Orada Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün 7. dönemdir belediye başkanlığı yapıyor. ANAP'ta yaptı, Doğru Yolda yaptı, CHP'de yaptı, yaptı. Yani çok ideolojisi olan da bir adam değil. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı gelmişti Tunç Soyer Bey. Ben kendilerine Hasan Bey'e şunu sordum. Dedim ki siz Büyükşehir yasası olmadan önce de belediye başkanlığı yaptınız. Büyükşehir yasası geldikten sonra da aradaki kıyası yapar mısınız? Dedi hiç girmeye gerek yok. Korkunç. Tunç Soyer Bey'e döndüm, dedim ki Büyükşehir yasası gerek. İlçe belediyelerine, yani sizin Bornova'ya, sizin Bayındır'a, sizin Ödemiş'e gelen miktarın %40'ı sizin bütçenize aktarılır, vermek zorunda olduğunuz hizmetler karşılığında. Yani hani dedik ya mezarlık şu bu bağlı onlara. Bunun karşılığında bizim hesabımızdan gelen bütçenin %40'ı Büyükşehir'in hesabına aktarılır. Dedim ki siz Büyükşehir Belediye Başkanısınız, birkaç yıldır da görev yapıyorsunuz. O toplantı Eylül'de falan olmuştu. Dedim siz Ödemiş'in parasının hepsini Ödemiş'e harcıyor musunuz? Bayındır'ın parasının hepsini Bayındır'a harcıyor musunuz? Böyle bir şansınız var mı? Mümkün değil dedi. Şimdi dolayısıyla bu yasal ve prosedür boyutu bu kadar zor. Geldik diğer tarafa. Yine şunu söyleyeyim. Bana göre belediye başkanlarını bir parti destekleyebilir ama bir parti belediye başkanını kendi programının içerisinde çerçeveleterek hapsetmemeli. Onu yaptığın zaman o ilçenin özelliğiyle ilgili, o ilçenin özel konumuyla ilgili bütün tasarrufları dışarıya atıyorsunuz ve boşa çıkarıyorsunuz. Bu çok zor bir şey. Yani madem yerel yönetimdir, muhtarlık gibi olmalı bence. Mesela HDP muhtarlık seçimlerinde hiçbir muhtarı desteklemez. Karışmaz. Çünkü dengeleri de alt üst eder. Bir muhtarı desteklediğinizde karşı muhtarın şeyi, adayı, tabanı da zaten size şey olur. Akıllıca bir politika. Aynı zamanda aslında yerel demokrasinin de gereği. Belediye başkanı da yerelde olduğu için böyle olmalı. HDP, AKP, CHP çıkıp diyebilir ki biz Ahmet Kaya'yı destekliyoruz. Seçildikten sonra da onun denetim mekanizmasını tamamen halka cezalandırmalı, vermemeli, varsa soruşturma yapılmalı. Partinin kendisi onunla ilgili, ben sizi destekledim, ben seninle ilgili bu tasarruftan dolayı suç duyurusunda bulunuyorum, halka şikayet ediyorum. Bunların hepsini yapmalı. Ama parti programının içerisinde şablonik olarak aldığınızda sizin hizmet şansınız azalıyor. Yani özelin, o yerelin yerel olma durumu ortadan kalkıyor. Bu açıdan, şimdi ben valla yani hakikaten söylüyorum, bunu çok samimi söylüyorum. Ne bir koltuk merakım var, ne derdim var. Yani çünkü ben zaten söyleyeyim, Kürt siyasetiyle beraber siyaset yapmak, bırak koltuğu ateşten gümlektir. Yani hiç başımızda iş yokken gidip şimdi yargılanıyoruz. Alabilir yarın öbür gün eften pöften ne ceza da verecekler. Yani 8-10 ay belediyede sözüm ona, adımıza belediye başkanlığı yazıldı. Belki bedelini gidip 8 yıl yatarak diyeceğiz, bilemiyoruz. Yani dolayısıyla bu da olmayınca makul değil. O açıdan benim böyle şey bir hırsım da yok. Bir tek şart, şunu söylüyorum. Gerçekten. Yani örnek veriyorum, yarın öbür gün yani bu ola ki olası, böyle bir olasılık olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ergani halkı yani hakikaten takdir eder, kendi takdirini bu yönde kullanır, o halkın iradesi ve isteği talebi o olursa, inançlarını pekiştirirlerse, çünkü ben bana göre bir güven oyu burada. Şu anda kayın gitse, Ergan, ya örnek veriyorum, yeniden gidersem ilk yapacağım şeylerden bir tanesi yeniden bir güven oyunu kazanmanın, güven oyunu almanın yolunu bulurum. Yani bu halk yeniden bana bu krediyi verecek mi, vermeyecek miyim de tartışırım halkla beraber. Öylelikle devam edip etmeme kararı veririm. Bu çok önemli bir şeydir. Bazı şeyleri gelenek yapmak lazım. Hani başarısız bir operasyon yapılıyor, başarısız bir yönetim gösteriliyor. Kimse Türkiye'de istifa etmiyor ya. Hep bunu şikayet ediyoruz ya. Biz şikayet ettiğimizi bir kere de biz yapalım. Yani eğer kayın gitti, çıktım gittim oraya halkla beraber. Ya arkadaşlar, 1,5 yıldır, 1 yıldır, 2 yıldır neyse ara verdik. Ya biz bir de 1 yıl geçirmiştik. O 1 yılımızı binaen memnun muydunuz, değil miydiniz? Devam edelim mi etmeyelim? İnanın Ergani halkının takdiri, kardeşim sen iyi yapmıyorsun işini, devam etmeni istemiyoruz yönünde olursa bir saat durmam, istifa ederim. Çok şey değil bu. Bunu gelenek haline de getirmemiz lazım. Haber ikinci bir dönem bir heba etmemek adına bunu söylüyorum. Yoksa emin olun, kendim Ergani özelliği için konuşuyorum. Ergani halkına o yakınlığı duymak, onların o sıcaklığını hissetmek, benim onlarla hemhal olmam, bir çarşıda oturmam, bırak bütün her şeyi, onlarla bir sohbet etmem dünyanın en değerli işi. Çok da vefakar bir halktır, çok vefakar insanlardır. Emin olun, yani bugün Ergani'deydim, bugün dahi Ergani'den aldığım enerji beni bir ay mutlu etmeye yetiyor. O bu kadar değerli bir şeydir. Yoksa yani onların zamanına ve şeylerine tecavüz etmemek açısından diyorum. Ben aday olmam ama benim adıma bir istekte bulunulursa, tabiri yerindeyse kendimi de ağırda satmam. Gerçekten inanırsam o halka bir şey yapabilirim. Gider hizmet de ederim. Bedeli de ne olursa olsun, ama kendim gidip dosyamı verip ben Ergani'ye tekrar aday olurum demem.
Anladım. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Ali Abadayla Gündem sizde. Konuğumuz Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'ydı. Yayınlarımızı YouTube'dan izleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olursanız diğer videolarımızdan da anında haber olabilirsiniz. Haberleri ahvalde okuyabilirsiniz. Facebook ve Twitter adreslerimize üye olduğunuzda haberleri engelsiz bir şekilde okursunuz. Aynı zamanda telefon ve tabletiniz hangi model ve marka olursa olsun Ahval uygulamasını indirdiğinizde haberlere engelsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Gelecek programlarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, iyi günler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.